Cama hayır! Cama hayır!
Kardeşim bak bu ter! Ter bu ter! Olacaksa onlara inat olacağım.
Gel kayadan ancak toz alır. Benim tozumu alabilirler. Başka bir şey alamazlar.
Herkese merhabalar. Dünyanın en iyi konumuz. 31. bölümdeyiz. Melih abi haberiz yine. Abi Beşiktaş zor bir deplasmandan daha. Kağıt üzerinde zor bir deplasman diyelim. Başakşehir deplasmanından. Josef'in son bölümde attığı golü. 3 galibiyetle çıktı. Direkt ligle girmiş olalım bu haftaya. Ve liderliğini sürdürdü bir maç eksiğine rağmen. Yani çok anlatılacak bir şey yok herhalde Beşiktaş'a dair. Bu sezonun en standart topunu ve en istikrarlı futbolunu Beşiktaş oynuyor. Zaten özellikle Galatasaray'daki dalgalanmalar. Fenerbahçe bugün çok enteresan bir maç kaybetti. Onu da konuşacağız. Beşiktaş emin adımlarla artık tren rayına oturdu ve devam ediyor yoluna.
Ya şöyle, hani çok acayip bir şey olmazsa Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında son düzlükten, yani son 6 haftada o işin içerisinde olacağını artık söyleyebiliriz. Hem puan farklarından dolayı hem de şeyden dolayı. Ve bu Beşiktaş'ın kötü senaryolu bir maçtı. Beşiktaş'ın yani standart, dediğin gibi standart oynuyor ama kötü senaryolu bir maçta. Yine de maçı çevirecek fırsatları, yani yıkılmadan maçı çevirecek fırsatları buldu ve onları başarıyla sonuçlandırdı diyebiliriz aslında. Evet, yani değişen şey, çok bir şey yok.
Evet, biraz hani şampiyonluğa giden takım bu tip maçları bir şekilde kazanıyor durumu oldu aslında. Öyle olağanüstü bir şey yoktu belki ortada ama ya bir şekilde işler yolunda gidiyor Beşiktaş'ta ve kazanmayı biliyor. Yani üst üste 6. galibiyet oldu galiba. Önümüzdeki haftada çok kritik bir Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe adına kritik bir maç ama en azından bir beraberlik opsiyonunu cebe koymuş gibi görünüyor Beşiktaş. Bekleyip göreceğiz. Yani rakiplerinin pek umut vermemesinden kaynaklı şu an en ciddi şampiyonluk adayına dönüşmüş durumda. Fenerbahçe'ye geçelim abi. Daha sonra zaten Fenerbahçe-Beşiktaş üzerinde biraz daha detaylı konuşabiliriz aslında o tarafı. Yani ligin herhalde en kötü takımını sorsam bu hafta başlamadan önce muhtemelen Gençler Birliği derdin. Ben öyle derdim en azından. Ama ya Fenerbahçe bu takıma karşı bile kendi sahasında oynarken acaba puan kaybederler mi dedirtebiliyor. İşin enterasını kaybediyor da. Yani nasıl değerlendirirsin abi maçı? Ya bugün havlu attıklarını söyleyebilir misin en azından?
Ya ben söyleyemem. Çünkü yani Süper Lig çok acayip bir yer abi. Yani hep söylüyoruz bunu. Son 6 hafta 8 hafta kala Fenerbahçe potada girdiği anda Fenerbahçe'nin ne oynadığının önemi bayağı bir azalır hale gelir. Benim temel burada baktığım konu son 6-8 haftaya Fenerbahçe potada girebilecek mi? Dolayısıyla hala bu şansla devam ettiği için ama hakikaten şu maçta yaşananlar inanılır gibi değil. Yani hocam, ben Erol Bulut'un atışı şekilde gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. En doğru seçeneğin bu olduğunu düşünüyorum.
Yani bugün özelinde peki ben ilkleri kaçırdım maalesef. Maçın son kısmını izleyebildim. Gençler Birliği'nin inanılmaz goller kaçırdığı kısmını izleyebildim ama ne yaptı ve elinden kaybetti maçı abi?
Ya Fenerbahçe'nin temel sorunu hala devam ediyor. Beşiktaş ilk, yani Fenerbahçe ilkleri çok iyi oynadı aslında. Kapattı rakibi. Tek sorunu pozisyon bulamıyordu. O da Fener'in zaten kronik sorunu. Evet. Zaten golü de duran toptan buldular. Baktığında yine de geçen hafta da konuştuk aynısını. Fenerbahçe rahat kazandığı maçtı geçen hafta ama yine ilk golü yine duran toptan, daha az duran topun dönüşünden bulmuştu. Dolayısıyla Fenerbahçe tarafında değişen bir şey yok bu bağlamda. İki de abi mesela bak çok sinirleniyorum. Erol da sinirlenen noktalardan biri. Abi Pelkas sola çık başladı maça.
Duydum onu.
25. dakikada ne yaptı abi? Mert Hakan'ı sol kanada attı. Pelkas'ı merkeze çekti. Abi yani koy artık şu adamı oraya. Artık bu adam oradan kımıldatamıyor olman lazım. Çünkü Gustavo Günce Gustavo'yu koydu. Gustavo bir şey kazandırmadı Fenerbahçe'ye. Bir şeyler baskıyı kurmasını sağladı. Ama Fenerbahçe 3. bölgede hiçbir şey üretemiyor abi. Bugün Fenerbahçe bu zaman kaç dakika oynamıştır? Yani kaç maç yaptı? 30'a yakın maç yaptı. Kupaları da sayarsak. Hala bir şey üretemiyor olmak 3. bölgede çok acayip geliyor bana.
Kesinlikle ve hani benim söylediğim şey, geçen hafta konuşmuştuk bunun üzerine. Ya Mesut ve İrfan Can üzerineydi. Hani bunlar varken Pelkas'ı sola atmak yine yanlış da. Hani elinde Mesut ve İrfan varken onları kullanıyorsun mantığıyla Pelkas'ı sola atıyordun evet ama yani bunların ikisi birden yokken halen Pelkas'ı sol tarafa atarak başlamak çok enteresan ki sonuçta almışsın Pelkas 10 numaradayken. Cidden enteresan bir tercih.
Bak merkeze çekti. İkinci devrenin başında oyuncu değişiklik yaptı. Merkeze çekti. Ondan sonra üçlünün solunu aldı oğlum Pelkas'ı. Hani zor bir değil. Son 60'ta 65'te falan yaptı herhalde ışıkları. Pelkas 3-5-2'nin sol açığı oldu. Delilik bu.
Evet,
o çocuğu aynen kaleden ki girilen en net gol pozisyonuna giren adam yine Pelkas oldu. Üçlünün sol, yani 3-5-2'nin sol kanada oynarken.
Cidden çok açıklanabilir şeyler değil de 6. mağlubiyet oldu Fenerbahçe'nin.
Ama ben çok net Erol Bulut'la yolların ayrılması gerektiğini ve bir caretaker'len böyle tecrübeli hani şey Emre Belözoğlu falan değil abi. Bir tane caretaker bulup hani dağ artık
abi o.
Ya abi Daum olur, biri o kim bilmiyorum da ama ben şey aram hakikaten biraz kaşar birini bulup o işin yani sezon sonunu getirtmeleri gerekiyor. Erol Bulut'la benim olacağını da artık ümidim kayboldu.
Abi haftaya da çok kritik bir derbi var. Dediğim gibi Beşiktaş kaybetse de kaybedecek hiçbir şey yok. Yani yine ligdeki en kuvvetli şampiyonluk adayı olmaya devam edecek Beşiktaş ama Fenerbahçe kaybederse artık hem bir maç eksiğiyle Beşiktaş'ın 8 puan arkasına düşmüş oluyor. İkili averajı vermiş oluyor. Artık havlu atma noktasına geldiğini söyleyebiliriz. O noktadan sonra pek mantıklı olmaz Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışını alabilmesi. Nasıl bir maç bekliyorsun? Fenerbahçe olağanüstü bir deplasman performansı sergiliyor. En azından sonuç bazında iç sahadaki korkunç performanslarından eser yok. Zaten deplasmanda işe tekrar giriyorlar. İçeride de puan kaybıyla tekrar uzaklaşıyorlar. Haftalardır devam eden döngü bu. Yeni bir hamle daha bekliyor musun Fenerbahçe?
Ya ben bu arada şeyi çok merak ediyorum. Bunu hakikaten öğrenme araştırıyorum. İstatistiklerden biraz kontrol edeceğim. Abi tribünsüz maçlarda ne deplasmanı ne iç sahası abi. Hani hele ki Süper Lig'de büyük takımsan.
Ya evet aslında o da çok mantıklı.
Bunun bu kadar farklı olması benim aklıma almıyor. Anlamlandıramadığım bir konu.
Şey ama yani bana sanki iç saha mantığıyla oynanan bir maçta mesela Konya Spor Fenerbahçe maçında Konya bir şekilde biraz daha cesaretli çıkabiliyor sahaya. Kadıköy'de öyle çıkmıyor. Geliyor 2-0 kazanıp gidiyor. Gibi bir şey olabilir sanki. Çok emin olduğum bir şey değil benim de.
Ama işte ikna olmuyor mu dedim ya. Yani evet, oyun evet. Stili tribünde baskı yok falan. Topçu gider abi. Topçuyu tutamazsın. Hele ki Süper Lig gibi taktik sadakatin düşük olduğu liglerde. Neyse konu o değil ama. Fenerbahçe topu verecek Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın kendini ne kadar tutacağı çok önemli. Beşiktaş rakip sahaya yerleşip risksiz top oynayabiliyor. Riskli paslar atmasını acele etmiyor. Sabırlı oynuyor 3. bölgede. Rakibin 2. bölgesine yerleşip oralara takılıyor. Hatta bazen çok risksiz oynadığını düşünüyorum ben Beşiktaş'ın ama Fenerbahçe maçı tam öyle oynaması gereken bir maç. Ben Fenerbahçe'nin topu almaya çalışacağını falan hiç sanmıyorum. Beşiktaş o şekilde oynayacak. Fenerbahçe de kaptıklarıyla hızlı çıkmaya çalışacak. O sayı Samuel'in çok kritik olduğunu düşünüyorum tabii doğal olarak. Pelkas da ikisinin de Pelkas'ın nerede oynayacağının önemli olduğunu düşünüyorum.
Tabii.
Nasıl söyleyeyim? İyi bir savunma ve iyi bir hücum takımı maçı izleyeceğiz gibi geliyor. Ben de en sevdiğim maçlar onlar. O yüzden merakla bekliyorum aslında maçı.
Yani buradaki bence kritik nokta dediğin gibi Beşiktaş'ın ne kadar sabredebileceği, dayanabileceği. Çünkü cidden Fenerbahçe'nin böyle iç saha mağlubiyetlerinden sonra bir sonraki deplasmana gittiği takım bir cesaret buluyor. Ve ya biz bunları yeneriz kafasıyla biraz maça çıkabiliyor. Fenerbahçe bu sayede de çok fazla maç kazandı aslında. Bunun da faydasını çok gördü sanki. Yani Beşiktaş'ın orada kendini ne kadar tutabileceği, ben tutabileceği fikrindeyim. Fenerbahçe'nin kazanabileceğini çok zannetmiyorum. Yani açıkçası önümüzdeki hafta Beşiktaş'ın fişi çekeceği fikrindeyim. En azından Fenerbahçe'nin fişini çekecekmiş gibi geliyor. Yani düşüncem bu ama dediğim gibi yani gidip Trabzon'u yendiler. Ben Trabzon maçında da bir öncelikli olarak beraberlik bekliyordum açıkçası ama Fenerbahçe bu tip maçlarda da bir şekilde işin içinde kalabiliyor. Ligin dinamikleri de bir şekilde yani bu hakem Fenerbahçe'yi kollayacak anlamı içermesin tabii ki. Ya yani bir şekilde saçma sapan bir şeyler oluyor ve Fenerbahçe kazanıp tekrar yarışa da ortak olabilir. Yani Beşiktaş 10 tane pozisyona gider, hiçbirini atamaz. Birinin kıçına başına çarpar. Fenerbahçe böyle çok derbi kazandı. Öyle bir maç da olabilir. Ama dediğim gibi mantığım yani burada Fenerbahçe galibiyetine pek ihtimal vermiyor benim. Sen ne söylüyorsun?
Ya ben de mantığım onu söylüyor ama Süper Lig'in çok mantıklı bir atmosfer ve ekosistem olduğunu söyleyemeyiz. Yani ben de Süper Lig'i biraz biliyorsam o maçta Beşiktaş'ın kazanmadığı bir senaryo daha yakın görünüyor. Bu tamamen şeyle yani. Astrolog ünvanımla söylüyorum bunu. Ve Süper Lig kaşarı ünvanımla söylüyorum ama şey diğer taraftan yani mantık net şekilde Beşiktaş kazanır diyor. Kesinlikle. O ayrı mesele.
Galatasaray'a geçelim. Galatasaray Kayseri'de 3-0 kazandı. Geçen hafta konuştuğumuz Falcao'nun 2 golle dönmüş olması ve Mustafa Muhammed'in kesilemeyecek bir pozisyonda olmasından ötürü çift forvete döndü aslında Galatasaray.
Oldu mu o iş sence? Evet. Ben maçı izleyemedim. Merak ediyorum. Hı-hı. Galatasaray'ın abi, ne oynadığını.
Bence olmadı. Yani olmasını da beklemiyordum açıkçası. Ama en azından şunu denemiş olması olumlu. Genellikle 4-4-2'ye Fatih Terim geride girdiği devrelerden sonra 46. dakikada hemen dönüyordu ve maçı tamamen kaybediyordu. O beni çok korkutuyordu açıkçası. Tam olarak öyle olmadı çünkü 4-2-4'e dönen buna izin verecek bir orta sahayla çıkmadı. Savunmanın önünde Taylan oynadı. Emre Kılıç, Getson önlerinde Emre Akbaba gibi bir baklavayla çıktı aslında. Burada bana kalırsa beklerin işin içine çok fazla katılamamış olması çok kötü gösterdi takımın. Yine tıpkı Ankara Gücü maçında olduğu gibi ilk 5-10 dakika ya Galatasaray çok rahat gol atar bu maçta hissiyatını verdi Galatasaray. Sonra birden kontak kapattı. Yani bunda da açıkçası biraz Emre Akbaba ve beklerle alakalı olduğunu düşünüyorum onu. Ya, çünkü ya Emre Akbaba oynatacak, takım oynatacak bir oyuncu değil. Emre Akbaba'dan skor beklersin ki onu da yapamıyor maalesef. Çok iyi durumda değil halen. Biraz ondan ve beklerin oyuna çok fazla girememesinden kaynaklı aslında bir motor kapattı Galatasaray Falcao'nun o ekstra golüne kadar.
Ya ben de hani kadroya bakınca şey dedim. Ya vites ayarını yapacak bir tane oyuncu yok sahada.
Evet, kesinlikle.
Hani Emrah yani. Baba da bıraksan Emrah Baba'yı 40'tan vurur sonra ya da kanada verir ceza sahasına koşar hani. Yani Emrah Baba'yla gözümde canlanan iki pozisyon ya kanada verip ceza sahasına koşuyor ya da 40'tan vuruyor kaleye yani başka bir yani ana hücum silahları bu olan adamlar. Diğer ikisi de tempo oyuncusu. Getson'la Emre Kılınç. Bir Taylan zaten tek başına tempo ayarlayamaz. Özellikle hücumun temposunu ayarlayamaz önemli. Çünkü Taylan bağlantı oyuncusu. Çok hücumu yöneten oyuncu pozisyonunda değil. Dolayısıyla ama peki olur gibi mi geliyor öyle sorayım sana. Hani bu sence ısrar eder mi hoca bunun üzerine yoksa...
Bence edecek çünkü maalesef 3-0'lık bir galibiyet var ortada. Ben kazanan kadroyu bozacağını çok zannetmiyorum. Bu hatayı ligin ilk yarısında da yapmıştı. Erzurum maçında da yaptı. Orada Galatasaray kazandı ama çok kötü bir oyun vardı. Devam etti. 2 maç 5 puanlık bir kayıp geldi. Şöyle olursa olabilir. Yani o dediğin oyunu yönlendirecek oyuncu Galatasaray kadrosunda az sonra konuşacağız. Belhanda'nın da ayrılığının ardından bir tane kaldı. Feghouli. Eğer Feghouli bu iki forvetin arkasında sağlıklı bir şekilde bu 10-11 haftada en azından bir 70'er dakika üst düzey performans ortaya koyabilecekse bunun oluru var. Ama Feghouli'nin de fiziksel kapasitesi pek onu göstermiyor. Evet, Feghouli burada Galatasaray'ı bu iki ay taşıyabilir noktasında da bir görünüm yok. Yine oyuna girdi ve inanılmaz bir pas attı. Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösterdi ama güvenemiyorsun bir şekilde Feghouli'ye. Müthiş bir oyuncu olsa da bu sezonda çok az faydalanabildi Galatasaray ondan. Tek çıkış yolu o gibi geliyor bana. Yani onun dışında Akbaba'nın olduğu bir 4-4-2 çok kullanışlı değil gibi sanki. Çünkü dediğin gibi oyunu yönlendirebilecek vitesi artırıp düşürebilecek hiçbir oyuncu yok kadroda şu an.
Ya bence fena değil. Babel de çift forvetle verimli olur vesaire. Falcao ile Muhammed'i ayrı ayrı da kullanabilirsin. Taktik olarak çok Onyekuru'yu bazen öndeki ikiden biri olarak da kullanabilirsin. Adam ben Onyekuru'nun bu taktikte kanatta oynayabileceğini düşünmüyorum da.
Tabii.
Ama şey yani Arda ve Feghouli kritik iki oyuncu özellikle Belhanda'nın da gidişinden sonra. Çünkü tabii. Elde başka vites kutusu yok.
Aynen öyle. Belhanda gidişine gelelim istersen Galatasaray'la alakalı. Yani yapmış olduğu açıklamalardan sonra bir ceza bekleniyordu. Çünkü direkt yönetime de falan bir takım açıklamalar yaptı. Her ne kadar %100 haklı olduğunu düşünsem de profesyonel bir futbolcunun pek o işlere girmemesi gerekiyor. Ama abi sence bunun cezası fesih mi olmalıydı?
Ya o mümkün değil abi. Böyle bir şey olabilir mi? Resmen ego tatmin ettiler. Sözleşmesinin evet. Sonu gelmiş. Yani göndersen de çıkacak cezanın ağır olmayacağı ve muhtemelen bu yönetimin de cezayla karşılaşmayacağı birkaç yıl süreceği için. Aynen. Resmen kendi egolarını tatmin ettiler yani. Fakir 31 gibi oldu yani anladın mı? Şimdi demeyeyim dedim ama. Yani bu yani sıkıysa Falcao'ya benzer bir harekette bulun. Evet. Falcao'ya söylese yapamazdın. Bu hep herkes bu kadar net şekilde gördüğü için de üzücü. Yani şu an yaşanan şey.
Kesinlikle benim fikrim. Yani bir para cezasıyla geçiştirilebilirdi. Galatasaray'ın orta sahasındaki kara deliği de düşünülünce yani bu tip bir oyuncuya çok ihtiyacı var Galatasaray'ın kalan bölümde. Ki Belhanda'nın da sezon başlangıcı gayet iyiydi. Ama sonra bildiğimiz Belhanda sürekli bir dalgalanma var performansında. Hoca bir kenara atıyor. Birden başka bir maç oynamaya başlıyor Sivas maçında. 3 hafta sonra tekrar sahada görmeye başlıyoruz. Yani çok enteresan bir ilişki vardı Galatasaray'la Belhanda arasında ama böyle bitmemeliydi bana kalırsa. Benim çok içime sinmedi.
Yani peki yani şey ne diyorsun peki? Ben Belhanda'yı bundan 5 yıl sonra nasıl hatırlayacağım mesela?
Ya ben iyi hatırlayacağım Belhanda'yı. Geçen sezon haricinde, geçen sezonun ilk yarısı haricinde sakat oynamaya çalıştığı bir periyot var. Bence Belhanda Galatasaray'a iyi katkı verdi. Dediğim gibi çok dalgalı bir performansı vardı. Ben de çok ayrılması gerektiği dönemler olduğunu düşündüm. Çünkü verdiğim para, aldığım performansı kıyaslayınca yani daha stabil bir performans beklersin. Belhanda'da öyle bir durum yoktu ama benim 4 yıllık kariyerini iyi hatırlayacağım oyuncu oldu Belhanda. Sevdiğim de bir oyuncuydu. Bu sezon özellikle Galatasaray'ın oyununda çok önemli bir parça haline gelmişti. Yani karar açıklandıktan sonra epey üzüldüm. açık konuşmak gerekirse. Anladım. Ve iyi hatırlayacağım ben Belhanda'yı, onu rahatlıkla söyleyebilirim.
Anladım ya. Ben hani bana aklıma iki şey geliyor benim Belhanda deyince. Bir şey, Fenerbahçe maçının devre arasında oyundan çıkma isteği. Bence kabul edilebilir bir şey değil ya. Hani hocam ben atılacağım, beni çıkar. Yani ne oluyor olabilir abi, sen takımın en çok yani takımın lider oyuncusu pozisyonundaysan, sana 10 numarayı verdilerse böyle bir şey söyleyebiliyor olmak korkunç bir şey bana kalırsa. İkincisi de Fenerbahçe derbisinde çıkarken kimi tokatlamıştı?
Şey, Deniz Türüç'ü.
Deniz Türüç'ü tokatlayıp çıkamadan kırmızı görmesi yani. Ya ben bu yani ben Belhanda'yı maalesef iyi hatırlayamayacağım bu bağlamda. Sevdiğim bu arada, bir oyuncu olmasına rağmen.
Bu arada şeyi söyleyeyim. Kadıköy'deki o yapmış olduğu ben atılacağım, beni çıkar demesi dediğin gibi kabul edilebilir bir şey değil. Ama haklı da, atılacaktı.
Evet yani abi tamam da.
O da çok enteresan.
Abi ben o sezon sonu kesin paketlerdim onu yani. O ya, olabilecek bir şey değil. Ben ya derdim ki tamam abi 1,5 milyon euro ya da 1 milyon euro verelim sen. Çünkü ben atılacağım deyip kendi kontrol edemeyen yetenekli futbolcu 1 milyon euro alır abi.
Tabii.
Şey gibi bizim Dorukhan gibi. Abi ben çok iyi topçuyum, bana 1,5 verin ama gireyim Trabzon maçı adamın baldırına basayım şak diye 10 dakika sonra. Ya abi ya, sen büyük topçuysan büyük topçu gibi oynayacaksın. O zaman onun parasını evet. alacaksın. Gibi bir husus. Ben o işlerde biraz gıcığım.
Yani çok da haksızsın diyemeyeceğim açıkçası. Belhanda konusunda çok aşırı uçlar var. Ya fanları var ya nefret tabii, edenler tabii. var. Çok ortasını bulmak kolay değil cidden. Abi alt sıralara geçelim çünkü orası inanılmaz hareketlendi. Bugün konuştuk, Gençler Birliği kazandı ki pek maç kazanabilecek gibi durmuyorlar da gittiler Kadıköy'de kazandılar. Ankara gücünden bahsetmek gerekiyor. Hikmet Karaman'dan sonra olağanüstü bir çıkış var. Ve 3'te 3 ile devam ediyorlar şu anda. Potadan çıktılar. İstiyorsan bir düşme potasıyla alakalı genel bir yorumunu alayım.
Ya müthiş şekilde kopan takım sayısı artmıyor yani. Çok fazla takım konuşuyoruz hala. Ne alttan kopan var ne üstten kopan var aslına bakarsan. Biz bundan 3-4 hafta önce de konuştuğumuzda şey demiştik. Son 11 takım demiştik. Hala son 10 takım düşme potasında bugün itibariyle. Ankara gücün çok ciddi 3 maçta 9 puanlık bir yükselişi var. Ki hani Hikmet Hoca vidaları sıkmış belli. Hani kimi nerede kullanacağını falan filan çok oturtmuş kafasında işte. Yani şey... Ya, Hikmet Hoca bu işleri o kadar kurdu ki şeyi biliyor. Hani son düzlükte kimden katkı alabilirim, kimden katkı alamam fikrine çok hemen hızlı çabuk varıyor yani. Adam kaç kere girmiştir bu toplara ben bilmiyorum çünkü. Yani çok evet. hakim konuya. O taraf iyi. Yani Ankara gücü bence mücadele edecek. Ben hala kurtulduklarını falan düşünmüyorum zaten. Hani 17. sırındalar ama.
Tabii.
En azından mücadele edeceklerini gösterdiler. Gençler Birliği bugün kazandı. Denizli kaybetti. Abi sen Denizli maçında kırmızı kartı gördün mü?
Gördüm abi, gördüm ya. Twitter'da denk geldi de kanım dondu yani. İnanılmaz bir hareket cidden.
Abi ne? Yani hiçbir şey hayal edemedim ben. Oyuncu neyi düşünmüşüm? Evet. Ayağını oraya kaldırmış. Yani top yerden geliyor falan yani.
Evet, hiç açıklaması yok. Harbiden hayatımda ya suç unsuru teşkil edebilir. Dava açsa kazanır herhalde Antepli futbolcu.
Denizli'ye ne diyorsun sen peki?
Ben Denizli ile Gençler Birliği'nin gittiği fikrindeyim. Yani bir şekilde kazanabiliyorlar. İşte hoca değişikliğiyle vesaireyle tekrar işin içine girebiliyorlar ama ikisinin de kurtulabileceğini çok zannetmiyorum ben.
Anladım. Başakşehir bu hafta kaybetti. Yanlış bilmiyorum değil mi?
Evet, Beşiktaş'a kaybetti.
Aa, doğru, kafa gitti. Doğru, bir an için Başakşehir kimle oynamıştı falan oldum böyle. Yarın Kasımpaşa'nın maçı var. Yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla Rize işte dünyanın en antipatik insanını göreve getirdi.
Yani tam
Bülent Uygun. Abi direktör, inanılmaz bir şey değil mi ya Bülent Uygun tekrar göreve gelmiş?
Evet, teknik direktör kulüp uyumu derim buna. Muhteşem bir birliktelik bence.
Ya Rize'yi boklamayayım da teknik direktör başkan uyumu diyebiliriz ya. Sumudika'ya da yakışıyorlardı. Ben bu arada Sumudika'yla enerjilerinden acayip bir şey çıkacağını düşünüyordum. Ben abi de, Sumudika evet. muhtemelen şunu gördü abi. Dedi ki burası tımarhane. Ben burada benim tüm reputasyonumu harcarlar dedi muhtemelen.
Evet, muhtemel. Yani Rize'nin Hatay galibiyetle tadımı kaçırdı. Ben açıkçası Başakşehir'le Rize'nin düşmesini çok istiyorum şu an geride kalanlardan. Ama Rize, yani kadrosu da kötü bir kadro değil Rize'nin. Büyük ihtimal suyun üstünde kalacaklar gibi duruyor. Senin dediğin o başkalarının üstüne düşecekler mevzusu sanki Rize'de gerçek olacak gibi.
Ya aynen öyle ya. Hakikaten şimdi düşününce ya Kayseri yine ya abi bir şeyler... Herkes bir şeyler oynamaya başladı. Bu iyi bir şey yani. En azından evet. Şimdi Kayseri'de bir şey oynamıyor diyemem. Ama yani orada bir şey dönecek. Rekabet dönecek. Birisi birisinin cesedinin üzerinde düşecek. Bakalım kim kimin üzerinde düşecek. Ama en azından ben tahminimden daha iyiler. Öyle söyleyeyim.
Alt evet. Ben açıkçası böyle bir hareketlenme hiç beklemiyordum. Epey sürpriz sonuçlar ve sürpriz bir takımın düşmesini görebiliriz gibi duruyor. Abi konuşacağımız başka bir konu daha var. Kalan süremizde de ona ayıralım istiyorum. Özellikle Süper Lig'de sürekli olarak konuşulan bir yabancı sınırı konusu var. Muhtemelen bir takım sınırlamalar getirilecek tekrardan. Ama bu sınırın bu sınırın öncesinde ve sonrasında da pek çok kaliteli yabancı oyuncu ülkeye geldi. Bunlar Türkiye'de iş yaptılar veya yapmadılar. Daha sonra gittiler, başka yerlerde işler yapmaya devam ettiler. Biz de bunlardan ikişer üçer tanesini aslında çıkarmak istedik. Biraz daha göz önünde değil de, üç büyükler üzerinde değil de başka başka yerlerde Anadolu'yu gezip iş yapmış oyuncuları konuşmak istedik aslında. Onlardan bahsedelim istiyorum biraz. Ben Ali Adnan'la başlayacağım abi. Bizim ülkemizde düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan oyunculardan birisiydi. Irak U20 milli takımıyla beraber. O yaz Galatasaray'la adı çok anılmıştı. Daha sonra Rizespor'a geldi. Bir ya da iki sezon geçirdi ülkede. Udinese'ye transfer oldu ki yani ülkedeki önemli transfer başarılarından birisidir bence. Ali Adnan'ı buraya getirip daha sonra Serie A'ya gönderebilmek. O şu an ne yapıyor? Bir ona bakayım dedim ben. MLS'e gitmiş. Hatta bir ara Irak ordusuna falan katılmıştı. Hala orada mı? Onun çok kesinliğinde değildim açıkçası. O konuda bir
Irak'ın hangi ordusuna katılmıştı? yani öyle bir yer oralı. Coğrafya maalesef kadar.
Aynen öyle. Şu anda MLS'deymiş. Vancouver Whitecaps'te oynuyor. Bir sakatlığı var hatta şu anda. 27 yaşında, 93 doğumlu. Orada ufak tefek süreler almaya devam ediyor. Skor katkısı da fena vermemiş aslında. 2 gol 7 asist okudum Transfermarkt'ta. Kariyerine bir şekilde devam ediyor Ali Adnan'da ama ben umutlu olduğum oyunculardan birisiydi aslında. MLS'te görünce biraz şaşırdım. Hala Avrupa'da.
Ki İtalya'ya gitti değil mi buradan? Ben yanlış hatırlamıyorum.
Udinese'ye gitti, hatta Atalanta'ya da gitmiş galiba. O anlaşma kiralık mı onu göremedim ama bir Atalanta'dan tekrar dönmüş galiba. Öyle bir kariyeri de var. Yani açıkçası ben Avrupa'da tutunmasını beklerdim ama şu an MLS'e devam ediyormuş.
Ya ben bu arada ben de şimdi düşünüyorum, topçu olsam böyle şey yani böyle şeyden gelme. Balneo'dan gelmediğim hani biraz daha böyle düşük gelir seviyesinden gelme topçu olsam Amerika çok net alternatif olur ya. Mis gibi abi, yaşam standardı güzel, topçuluk kolay, yıldızsın ya.
Aynen öyle.
Kafa rahat, anlatabiliyor muyum? Hani Amerika'da abi hakikaten MLS'i izlemeyenler izlesinler böyle birkaç maç. Değişik bir dünya orası yani, hakikaten futbol dediği kültür dediğin şeyin zamanla biriktiğine dair algını açan bir şey MLS'i izlemek yani. Hiç birikmemiş. Topçulardan anlıyorsun yani.
Senin söyleyeceğin isim gibi abi.
Benim abi ilk isim Trabzon'a bu 3 Temmuz sezonu sonrası gelen Adrian Mierzewski diyeyim. Adrian abi.
Evet.
Abi şey, Şampiyonlar Ligi'ne kimin gideceği belli değildi, hatırlamayanlar için şöyle hatırlatmam gerekirse. Trabzonspor'da transfer yapamıyordu o yüzden Şampiyonlar Ligi özelinde. Hatta Trabzonspor Şampiyonlar Ligi ön elemesi falan oynadı Benfica'yla.
Evet aynen.
Sonra bir anda işte neyse UEFA Federasyon birlikte diyeyim bir karar verdiler. Trabzon Fenerbahçe'nin Trabzon Şampiyonlar Ligi'ni aldılar. O sırada Trabzonspor son dakika transferleri yaptı. Biri de Adrian'dı onlardan bir tanesi. Bir tanesi de forvet vardı. Kim de hatırlamıyorum. Ankara güçlü.
Valla ben de hatırlayamadım. Bir bakayım ona. Sen devam et abi.
Neyse Adrian da onların çok da iyi bonservis ödediler Adrian'a. 5-6 milyon civarıydı. Şimdi baktım 5 milyonmuş. Neyse Trabzon'da bence fena da oynamıyordu. Ama işte o yüksek bonservis 5 milyon Trabzon için çok iyi bir para. Onun biraz şeyinde kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde falan da fena performans göstermedi. Neyse sonra 2 sezon falan kaldı Trabzon'da. Sonra da Çin'e gitti abi. Hani önce daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ondan sonra gezmeye başladı diyeyim. Daha doğru olur. Önce Suudi Arabistan, oradan işte şey Avustralya, oradan Çin. Şimdi hala futbola 34 yaşında devam ediyor Çin'de. Daha yakın zamanda transfer yaptı. Hatta bugün transfer yaptı. Ve Çin'de en çok farklı takımda forma giyen yabancı futbolcu oldu. Çin'deki 4. takımı. Takımların ismini saydım ve saymayacağım. Zor, genelde böyle kiralık düşük bonservis veya küçük bonservis transferler. Ama adam öyle ya da böyle Çin'de çok acayip bir kariyer yaptı. Şu anda hala 34 yaşa transfer yapabiliyor.
Robert Vitek bu arada abi forvette galiba.
Doğru. Beğeli bir şey diye hatırlıyorum da Robert Vitek.
Evet. Ankara gücünün o Slovakları da ben beğeniyordum ya. Marek Sapara da gelmişti. Bayağı Slovak milli oyuncuları almışlardı.
Ben en beğendiğim oydu herhalde ya. Sapara'ydı.
Evet.
Dolayısıyla yani bugün itibariyle hala Çin'de transfer yapan, 4. transferini yapan Çin içerisinde bir topçu Adrian.
Benim söyleyeceğim ikinci isim Andre Castro. Çok beğendiğim bir oyuncuydu. Kasımpaşa'da ülkemizde oynadı ilk olarak. Uzunca yıllar oynadı. Daha sonra Göztepe'ye de geldi. Orada da iyi işler yaptı. Yani merkez orta saha olarak bence Süper Lig'de akılda kalıcı performanslardan birini sergiledi. Şu anda da Braga'ya gitmiş. Açık konuşmak gerekirse daha alt seviyelerde top oynaması ihtimalini düşünüyordum baktığımda. Braga'da fena süre almayan bir rotasyon oyuncusu olarak devam ediyor şu an ki Braga'da Portekiz liginin tepesinde kalan bir takım genellikle. Benim çok sevdiğim bir oyuncuydu André Castro. Hatta Kasımpaşa'dan bonservisini aldığında Galatasaray'la alakalı da bir takım dedikodular vardı. Çok yadırgamazdım Galatasaray'ın almasını ki yanlış hatırlamıyorsam 17-18 sezonunda Göztepe'ye geçmişti. O sezon Galatasaray'ın orta sahası boştu mesela. Rotasyon olarak boştu. Yani Selçuk İnan ve Donk'la sezonun bir kısmını oynamak durumunda kalmıştı. Castro fena bir alternatif olmazdı aslında. Yani ciddi şekilde ülkede iz bırakmış oyunculardan birisi. Kasımpaşa'da hatta işte o Scarione'lerle, Malki'lerle falan beraber gelmişti. O da enteresan bir ekipti. Doğru, o Kasımpaşa'yı izlemek de fena değildi. Ben ikinci olarak Castro'yu söyleyeceğim.
Ya Castro hakikaten özel topçuydu. Böyle box to box bir de yani abi ya orta saha oyuncuların bir silahı olması gerekiyor. Hani bir ekstra özellik, keskinleştirdiği bir özelliği olması gerekiyor. Yoksa sizdeki şu şey gibi oluyor. Bak mesela ona da baksak olurmuş. Jesse Rodriguez.
Ha evet. Aa doğru.
Hemen mesela bakıyorum. Ya mesela Jesse Rodriguez abi fena topçu değil gibi duruyordu. Şampiyonlar Ligi falan oynadı Galatasaray'da. Ama abi evet, hiçbir özellik keskin olmayınca şey gibi abi bu Juventus'ta Bentancur var ya. Yani evet, evet. Level Earning. Ya çocuk bence çok iyi topçu ama abi sahada varlığını hissettiremiyor sana. O şey gibi yapıyor. Larin gibi abi. Çöpçülüğünü yapıyor Bentancur Juventus orta sahasının. Şey, abi pres mi lazım? Tamam ben atarım. Geriye mi koşmak lazım? Ben koşarım. Ama aslında ondan daha fazlası oyuncu. Şeydi biraz öyleydi. André Castro'nun böyle değildi çünkü şutu vardı abi. Yani hakikaten evet, çok iyi şut atıyordu ve Göztepe'de bayağı bir skorerliği de var.
Jose Rodriguez bu arada Maccabi Haifa'daymış. İsrail Ligi'ne gitmiş. Onların da bir şampiyonluk durumu vardı galiba. Bilmiyorum süre alıyor mu? O da rotasyon olabilir, oyuncularından biri olmuş galiba.
Olabilir.
Abi senin söyleyeceğin ikinci isim kim?
Benim ikinci isim de Sidney. Beşiktaş'a işte bu bizim Jorge Mendes'le olan sıcak ilişkilerimiz ve Allah'ın cezası Yıldırım Demirören'in şeyleriyle tüm o kaos döneminde gelmişti. Hatta bu şey dönemde Süper Final'in oynandığı sene geldi yanlış hatırlamıyorsam.
Evet. Evet. Direkt Julio Alves geliyor benim aklıma o dönemden.
Aa, ben onu bakmadım çünkü o adam bir, yani Portekiz'de bir non-league takımında oynuyor yani şu an. Bu arada baktım ona da ama yani o söylenmeye değer bir şey değil. Sidney'in enteresanlığı hep böyle şey bir oyuncuydu. Gelecek vadeden bence bir oyuncu. Beşiktaş'a bence kötü çıkarmadı ama o sezon öyle bir sezondu ki abi Beşiktaş bir de boktan formatlı Avrupa Ligi oynuyordu. Hatırlıyorsun 5 evet, takımlı gruplar. Stok stili evet, falan evet, bir grubu vardı Beşiktaş'ın. Beşiktaş Süper Lig'de hafta içi maçları da olduğu için o sezon kaos dolu bir sezon geçirdi ve Sidney'i biraz gözden kaynadan bence iyi topçuydu. Sonra Beşiktaş'tan sonra İspanya'ya gitti işte. Yani Benfica'ya döndü. Oradan İspanya'ya işte birkaç kere transfer yaptı.
Bayağı kiralık aslında La Liga'da.
Şu an inanılmaz. La Liga'da şu ana kadar 150 maçı çıktı.
Müthiş ya.
Baktığın. Hatta 180 maçı çıkmış. Ben son baktım 150 idi. Bu sezon dahil 180 maçı çıkmış. Ve süper. Yani La Liga'nın kaşar stoperlerinden biri oldu. Fiziğine göre inanılmaz çevik bir oyuncu bence. Hiç çaktırmıyor ama. Böyle iri böyle tombik bir çocukken ama aynı anda çok da sert ve atikliği de olan bir oyuncu. Ben çok beğenirim bu arada. Hani İspanya'da çok beğenirim. O Süper Lig'den böyle yarım dönemlik bir geldi geçti diyelim.
Yani ben de katılıyorum açıkçası. Yani özellikle işte savunmasını orta sahada kuran takımlar için stoper biraz ağır oldu mu büyük takımlarda büyük problem yaratıyor. Ama işte La Liga'ya gitti ve kendine uygun takımlarda, ona uygun oynayan takımlarda iz bıraktı. Espanyol'da oynadı galiba. Deportivo'da oynadı.
Doğru.
Fena işler yapmadı oralarda. Aslında oyuncunun kullanımıyla alakalı pek çok şey. Yani çok kötü oyuncu bu çöp deyip kenara atmamak gerekiyor. Bir şekilde oyuncudan faydalanmanın fırsatını bulmak gerekiyor. Abi ben son olarak Diego Bisesvar'ı söyleyeceğim. O da Kayseri Spor'da oynadı ülkede. Enteresan topçuydu. Epey
ben çok severdim.
Evet aynen öyle ve yanlış hatırlamıyorsam Kayseri Spor düştükten sonra alt ligde de Kayseri Spor'la bir sezon geçirdi. Şampiyon oldular geri döndüler. Öyle enteresan da bir özelliği var. Daha sonra PAOK'a gitti. İşte bu PAOK Beşiktaş eşleşmelerini, PAOK'un Türk takımlarıyla eşleşmelerini gördük. Orada bir ses var izledik aslında birkaç kez. Orada da fark yaratan bir oyuncuydu. Şu an ama galiba işler pek yolunda gitmemiş. Apollon Limassol'e kiralanmış 2 ay kadar önce. Şu an Kıbrıs'a devam ediyor futbol hayatına. Güney Kıbrıs Rum kesiminde. Bir ses varla alakalı da istiyorsan toparlayalım abi. Daha sonra da kapatmış olalım kaydı.
Ya ben çok severim abi. Çizgide kanat çalımcı bu şey işte. Yani Envakame'nin bir önceki versiyonu gibiydi. Yani çok çizgide çok çalım atan, oyunu durduran hatta çizgiden oyun kuran oyuncular ben hastasıyım. Bir ses var da öyle bir topçuydu. Biraz daha skorerdi bence. Ama yani ben çok beğenirdim. Hala devam ediyor olmasına sevindim.
Biraz hatta göbek de vardı. Özellikle son döneminde o göbek çıkmıştı biraz Türkiye'de devam ettikten sonra. Ona rağmen dediğin gibi çok rahat adam eksiltebiliyordu. Çalımcı bir topçuydu ve skora katkısı da fena değildi cidden. Abi ekleyecek bir şeyin var mı bu haftaya
dair? Yok, canının sağlığı saygıncım.
Eyvallah abi, sağ olasın. Değil'in 31. bölümünü kapatıyoruz o zaman. Bu hafta içi kupa maçları var. Beşiktaş önce Başakşehir'le oynayacak. Daha sonra hafta sonu çok kritik bir derbi var Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında. Önümüzdeki hafta bir takımın daha şampiyonluk yarışından uzaklaştığını konuşabiliriz gibime geliyor benim ama Fenerbahçe'de hamam böceği gibi kulüp, yani vuruyorsun vuruyorsun ölmüyor. O yüzden çok da kesin konuşmamak lazım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.